Ayrım 7.
Sayfa 72. Solundaki uzun geçitten sıralarda oturanların kapı önlerinde birikenlerin, gelip geçenlerin kalabalığından gelen basık, boğuk, derin uğultuda ara sıra üst üste iki kere bağrılan bir davalı, bir davacı, bir tanık, bir avukat adı duyuluyordu. Büyük kapıdan girip çıkanlar vardı. Salondan gelen seslerden anladığına göre başka bir duruşma başlamıştı. Sanıkları buradan getirip götürmüyorlardı anlaşılan. Arkada cezaevinden yana bir kapı olacaktı. Sigarası yarıdaydı, daha kalkmadı. Uçları sarımsı iki parmağı ısınınca bir daha çekip ayaklarının arasına baktı. Kalkarken ezip duruşma salonuna girdi. Önceki yerine oturdu. Yazıcı tek düze bir sesle çabuk çabuk okuyordu. Sabahı sadıçları geldi, güvey kaldırmaya kalkmadılar deyip çevirdik, bir saat sonra gene geldiler. Fatma Hanım ölü toprağıma atıldı, bunların üstüne dedi, soruldu. Sanık Ahmet Kurucan'ın anası Fatma Kurucu olduğunu söyledi. Fatma Kurucu yukarı çıktıktan az sonra acı acı bağırdı, koştum. Odanın kapısı açıktı, Fatma Kurucu kapı önüne çökmüş bağırıyordu. İçeride gerdek yatağında gelin çırılçıplak uzanmıştı, yüzü ezikti, kan içindeydi. Saçları yastığa dağılmıştı, göğsü de kanlıydı. Soruldu, ölünün ellerinde bir şey olmadığını söyledi, soruldu, sürahiyi görmediğini söyledi. Soruldu, iki yanı da tanıdığından gerdek ertesi gelinin kızlık nişanını anası evine götürmek için o gece oğlan evinde alt katta bir odada yattığını söyledi. Soruldu, gece yarısına doğru yukarıdan tıkırtılar, boğuk sesler duydum ama ilk geceleri olduğu için kuşkulanmadım dedi ve başka bir diyeceği olmadığını söyledi. Savcı sanığı nasıl tanıdığını, dengesiz davranışları olup olmadığını sorulmasını istedi. Soruldu. İyi tanıdığını, az konuşan çalışkan biri olduğunu, bir akşam tarla dönüşü niye mercimek çorbası pişirmedi diye anasına bağırdığını, eskiden bir günde ikindi namazı kılarken arkasından yaklaşıp kulağının dibinde mantar tabancası patlatarak namazı bozdurduğunu söyledi. Sanık avukatı bir soracağı olmadığını söyledi. Tanıklardan Ahmetoğlu Emine'den 1336 doğumlu Hasan Balcı Duruş alındı. Sanığın dayısı olduğu için isterse yemin etmeyebileceği söylendi. Yemin ettiği soruldu. 3 Mart 1963 Pazar gecesi sabaha karşı sokak kapısı çalındı. Yataktan kalkıp kapıya gittiğimde gelenin yeğenim Ahmet Kurucu olduğunu anlayınca şaştım. Daha o akşam yatsıdan sonra gerdeğe kapayıp dönmüştük. Ne oldu dedim. Öldürdüm onu dedi. Bitkindi. 3,5 saatlik yoldan yayan gelmiş. Karım kim geldi dedi. Bağırma dedim. Yanında parası azmış, kaçmak için para istiyordu. Para kolay, otur da biraz dinlen dedim. Çok üsteledim ama neden öldürdüğünü söylemiyordu. Yalnız bakır sürahiyi kafasına vurdum dedi. Öğleye değin teslim olması için kandırmaya uğraştım. Nereye kaçarsın? 2 güne varmaz tutarlar dedim. Razı olmuyordu. Öyleyse geceyi bekle dedim. Mindere uzanıp uyudu. Sonra benim oğlanı karakola gönderdim. Jandarmalar gelip aldılar dedi. Soruldu. Ablasının oğlu olduğunu, ortaokulun ilk sınıfında kalınca okula gitmediğini, babasıyla çiftçilik yaptığını, kışları ara sıra köye geldiğinde birlikte ava çıktıklarını, uçara kaçara iyi attığını ama ördek avı için gümeye girmediğini, bir gün yaraladığı bir çakalın üstüne atılıp boğduğunu söyledi ve başka bir diyeceğim yoktur dedi. Savcı ile avukatlar soracakları olmadığını söylediler. Sanığa karısını neden öldürdüğü gene soruldu. Karşılık vermedi, gereği görüşüldü. Sanık Ahmet Kurucan'ın duruşmalardaki davranışı göz önüne alınarak ceza yeterliliği olup olmadığının anlaşılması için adli tıbba gönderilmesine karar ve duruşmanın 4 Kasım 1963 Pazartesi günü saat 14'de bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi. Zebercet kıpırdadı. Kazağının yakasını düzeltti. Geçen oturum tutanağının bu tek düze okunuşu boyunca süngülü iki jandarmanın arasından tahta parmaklıklı bölmede oturan sanığa bakıyordu. Arkadan sol yanından görüyordu. Saçları kesik, burnu biraz kemerli, omuzları geniş, boynu kalınca solgun yüzlü bir gençti. Başı eğikti. Ayağa kalk. Orta boyluydu. Ne zaman çıktın hastaneden? Cumartesi günü. Rapor gelmemiş, bir diyeceğin var mı? Yok efendim. Neden öldürdüğünü söylemeyecek misin gene? Önüne bakıyordu. Sol eli ceketinin eteğini tutmuş, sımsıkıydı. Kıstırmışlar seni. Doğrusu kendin kızmışsın. Ne vardı dayına gidecek dağdan yana gitseydin, bir ip alsaydın yanına az daha bende. Doktor kız oğlan kız dedi. Babası kızının üstüne erkek sinek kondurmadığını söyledi. Neden öldürdün onu? Babası mı? Babası çoktan ölmüş. Sonra ev vermişler bozuk çıktı diye. Sabaha karşı geri göndermiş. Sabaha karşı çıplaktı yatakta. Gözleri ağzı açık. Yorganı üstüne çektim. Anlatmazsan kötü olur senin için. Söyle, neden öldürdün? Kim bilir, belki de iyi olur. Yalnız uzatılmasın böyle polisler, sorgu yargıçları, savcılar, avukatlar, yargıçlar, doktorlar. Nedenine gelince 5 gündür... Ağır bir söz mü söyledi sana, vurdu mu? Bilemiyorum, nedensiz olamaz mı? Ağır bir söz söylemek, vurmak ya da konuşmamak, vurmamak bir şeyler uydurmamı istiyor. Yaptığımı yasaların daracık bir bölümüne sığdırmak nasıl da emekli subaya benziyor. Tuhaf, kızını ya da karısını boğsaydı. Yaz. Sıra gıcırtıyla toparlanıp o da ayağa kalktı. Sağında, kapı yanında kısık bir sesle "Senin kalkman gereksiz," dedi biri. Raporu gelmediğinden yazılmasına, 28 Kasım Perşembe gününe bırakılmasına karar verildi. Adama kelepçe vurulurken zebercet başını çevirip salondan çıktı. 28 Kasım'a demek. Camlı kapı açıktı. Dışarısı güneşliydi, ılıktı. Basamaklardan indi. Köşedeki boyacının yanına bir de simitçi gelmişti. Karakolun önünden geçti. Dört yol kavşağında yavaşladı. Sağda, ileride Ulu Park'ın ağaçları görünüyordu. Çok eskiden ara sıra giderdi oraya. Saat kaçtı acaba? Yanında duraksayan bir genç bileğine bakıp 3:10 geçiyor dedi. Hızlandı. Yüksek sesle mi düşünmüştü yoksa? Davasını başkalarına götürmeyeceğine göre boş bulunmaması gerekiyordu. Cadde tenhaydı. Eski giysilerini, yeleğini giyse cep saatini yanında taşıyabilirdi. Ya da çarşıdan geçip bir kol saati alabilirdi dönerken. Arka cebini yokladı. Parka kuzey kapısından girdi. Yüksek çam ağaçlarının, çeşitli bitkilerin, çiçeklerin arasındaki yollarda küçük ak çakıllar seyrelmiş, kızılca bir toprakla karışmıştı. Yolun iki kıyısındaki kırpılmış bodur mersinlerin önünde, yıllar önce bir bankanın koyduğu koyu yeşil boyaları giderek dökülmüş, yıpranmış, arkalıklı alçak sıralardan birine oturmuş konuşan iki genç o geçerken sustular. Gazete okuyan bir adamın önünden geçip parkın ortasındaki küçük alanın bir kıyısına dikilmiş, yontma taştan kurtuluş anıtına varmadan solda bir sıraya oturdu. Bedeni yumuşamıştı. Ceketinin düğmesini çözdü. Kazağını düzeltti, arkalığa yaslandı. Güz ortasında bu olağanüstü ılık, esintisiz günde yaprakları kıpırdamayan ama gergin, canlı oldukları belli çamların, mersinlerin, kasım patılarının, güllerin, zambakların adını bilmediği sık yapraklı, al çiçekli bitkilerin kök saldıkları, emdikleri toprakta, yangına değin kim bilir kaç yüzyıl buraya gömülen ölülerin çürüyüp ufalanmış kemikleri, etleri, saçları, tırnakları vardı. Eskiden gömütlüktü. Anası babası kentin doğu kıyısındaki yeni gömütlükteydi. Dedeleri, nineleri gömülüydü burada. Hacı Zeynel Ağa, Ferhunda Hanım, Malik Ağa, Haşim Bey. Çocukluğunda, 4'ünde ya da 5'inde olacaktı, bir kurban bayramı arifesinde anası getirmişti. Geçen yıl ağladıydın dediğine göre ikinci gelişiydi demek. Yangından sonra ölü gömülmediği, kapatıldığı için yıllardır dalları iç içe geçmiş, ulu ağaçların altında gürleşmiş yaban otlarının, çalıların, dikenlerin sardığı yosun tutmuş, çoğu eğilip birbirine yaslanmış kavuklu sarılı kocaman taşlarla dolu gömütlüğe girmemişler, dışında çevresini kuşatan yer yer çökmüş, çatlamış taşların arasından otlar fışkıran alçak duvarın önünde, ölmüşlerinin gömütlerine yakın bir yerde, gözleri ıslak kadınların arasında durmuşlar. Anası başını ağaçlara kaldırıp ellerini açmış, gözleri yarı kapalı, sessiz, dudakları kıpırdarken. Sıra yavaşça sallandı. Başını yarı çevirip baktı. Kasketli, atkılı, kırışık yüzlü yaşlı bir adam sıranın kıyısına oturmuş bir şeyler mırıldanıyordu. Ah yok, kuşlardan. Bir eli bacaklarının arasındaki bastondaydı. Boş sıralar dururken ne vardı buraya oturacak? Efendi oğlum, af buyurun, sigaranız bulunur mu? Evde unutmuşum ben. Paketi çıkardı, uzattı. Kendisi de aldı. Bir kibritle ikisini de yaktı. Sağ olun, yabancı mısınız? Efendim? Yabancı mısınız? İş günü de ondan sordum. Hayır, izinliyim. Pazara bitiyor. Nerede çalışıyorsunuz? Nüfusta. Çok iyi. Benimkiler okumadı. Büyüğünü biz okutmadık. Baba mesleğini tutsun diye, ama küçüğü için çok uğraştım. Bir türlü okumadı. Şimdi ikisi de leblebici. Sigarayı yakarken gözüme ilişti. Parmağınızda sihir var. Kunduracı Hikmet Usta'ya okutun, hemen geçer. Bir de küçük kayıt çubuğu götürün giderken. Kunduracılar çarşısında dükkanı kime sorarsanız gösterir. Babası Ramazan Usta da okurdu sihirle. Arkadaşımdı. Kimlerdensiniz siz? Bir şey uydurabildi gene. Adana'dan buraya geldiklerini söyleyebilirdi. Tanıyacak mıydı? Keçecilerden dedi. Sahi mi? Yangından sonra İzmir'e göçtükleri konağın otel olduğu söylendiydi. Demek siz Faruk Bey, af buyurun. Kendini asmış dedilerdi de şaşmıştım. Fevziye Mektebi'nde birlikteydik çocukluğumuzda. Yakınımda otururdu sınıfta ama pek konuşmazdık. Ötekilerle de pek iyi değildi arası. Misçi Kerim'in Cevdet gibi onu da arabayla getirip götürürlerdi. Sabahları avluya toplanıp bakardık. Hiç unutmam, kapalı pencereleri tek katlı bir araba. Sırma püsküllü fesili arabacı. Araba gidince çekingen başı eğik girerdi avluya. Bizden büyüyecek birkaç oğlan bağırışırdı. Çalıma bak, gömleğinin yakası çekilmiyor, cakası falan. Bir kıyıya çekilirdi. Ders aralarında ittikleri, çelme taktıkları da olurdu. Hocaya söylemezdi. Bir gün irice bir oğlan itmişti arkasından. Birden dönüp boynuna atıldı. Zorla ayır... Boynuna mı atıldı? Nasıl anlamadım. Birden dönüp üstüne atıldı. Yere yıkıldılar. İki eliyle boynunu sıkıyordu. Asılı asılı aldılar üstünden. Bıraksalar boğar mıydı? Bilinir mi? Af buyurun. Faruk Bey, neyiniz oluyor sizin? Dayım, Haşim Bey'in ortanca kızının oğluyum. Kızlara pek bir şey kalmazdı eskiden. Haşim Bey'i hiç görmedim. Ama Rüstem Bey'i bilirim. Yakışıklı adamdı. Hekim Stavro'nun genç karısıyla söylendiydi. Kimi zaman kendisi gelirdi dükkana çerez almaya. Leblebi çifte kavrulmuş istemezdi. Sigarasını yere bıraktı, ayağıyla ezdi. Karşı sıraya kahverengi paltolu bir genç kızla ince bir oğlan oturdu. Uzun kayışlı yol çantalarını yanlarına koydular. Oğlan kolunu kızın boynuna attı. Ölmüştür değil mi? Efendim, kim dediniz? Rüstem Bey öldü mü dedim. Evet, İzmir'de öldü. Oğlu İstanbul'da doktor. Yangından sonra dağıldılar çoğu. Bizim ev de yandı ama ben ayrılmadım. Köylüler ekmek getirdi arabalarla. Hanlara, hamamlara, camilere, yanmamış evlere, kaçan, öldürülen yerli Rumların evlerine, bağ adamlarına, çadırlara doluşuldu. Yangın yerlerinde derme çatma evler yapılıyordu. Yanmıştık ama iyiydik, sağdık, kurtulmuştuk. Kucağında ağlayıp tepinen çocuğuyla bir kadın geçti önlerinden. Karşıdaki oğlan sıranın üstünden uzanıp Mersinlerin kıyısından sarı bir kasımpatı kopardı. Kıza verdi. Eskisi iki katlıydı. Genişçe bir avlusu vardı. Çocukluğumda kalabalıktı evimiz. Anam, babam, dedem, ninem, teyzem, iki ağabeyim, iki kız kardeşim. Babam iç güveysi girmiş eve. Leblebici Hafız'ın küçük oğluymuş. Anamın babası kasaptı. Çok kıskançmış gençliğinde. Dükkanda et doğrarken karısı aklına geldi mi, dönerim şimdi dermiş çırağa, sokağa fırlarmış belinde önlük, elinde satır. Kapıya yüklenip soluk soluğa girermiş avluya. Bir gün nünem elinde yemek tenceresiyle mutfaktan çıkarken dedem avluya dalınca şaşkınlığından ayak yoluna girmiş. Tencereyi tahtaların üstüne koymuş. Dedem ağlamış ya, elinde değilmiş. Ödüm patlayacak bir gün dermiş ninem. Sonra anlaşıp boşanmışlar. Gene aynı evde otururlarmış iki kızlarıyla. Hep başörtüsüyle inerdi sofraya ninem. Bize ayrı sofra kurulurdu. Üç öğrenci geçti önlerinden itişerek, koşarak, gülüşerek. Uzaktan park bekçisi bağırdı. Büyük ağabeyin boğazına düşkündü. İyice bir yemek ya da tatlı oldu mu ara sıra azalmaya başlayınca af buyurun sağına tükürürdü. Biz bağırışıp çekilince öteki sofradaki büyüklerin ayıplarına, pislerini aldırmadan çabuk çabuk yerdi. Savaştan döndüğünde anlattıkları çoğu nasıl aç kaldıkları, nasıl tavuk, koyun, keçi çaldıkları, neler yedikleriydi. Seferberlikte Hicaz'a gönderdilerdi. Gelince adı Hacı Şerif oldu. Hacı'ya af buyurun içkiye, kumara dadandı, dükkana uğramazdı pek. Yunan'ın gelişinden az sonra bir gece kumar masasında kara kızın İbrahim sırtından bıçaklamış. Öteki Hasan ağabeyim Enver Paşa'nın Sarıkamış saldırısında kaldı. Üçümüz de evliydik. Seferberlikte aramız ikişer yaştı. 380'liyim ben. Ama evden iki asker çıkınca beni almadılar. Zayıf çaydım da. Karşıdaki kız bacak bacak üstüne attı. Ayakkabıları topuksuzdu. Dükkanda yalnızdım. Gün aşırı büyük kömür maltızının üstündeki yayvan bakır tavada leblebiyi mafrakla karıştırıp duracaksın. Yazları daha da güçtür. Yanında peşkir vardır terini silmek için. Gene de arada bir burnunun ucundan af buyurun cız diye damlar kızgın tavaya. Karşıda kurtuluş anıtına yakın sıraya genç esmer bir kadın oturdu. Eteğini aşağıya çekti. Kara çantasını dizlerinin üstüne koydu. Birine benziyordu ama saçları kızılımsı karaydı bunun. Çırağa güvenilmez, yakabilir. Babam çoktan ölmüştü. Hasan ağabeyimi aldıklarından az sonra anam da öldü. Bastonuyla oturduğu yerin sağını gösterdi. İkisi de şurada gömülü yan yana. Çiçekleri görüyor musunuz? Daha bakımlı değil mi? Kendim bakarım onlara. Bekçi tanıdığımdır. Her gün gelirim. Yağmur yağsa bile. Oturduğumuz sıra neden şu gençlerin oturduğu sıranın tam karşısında değil dersiniz? Bakın, ötekilerin hepsi karşı karşıya. Bu da öyleydi. Burayı park yaptıklarından sonra sıralar geldiğinde şuraya anamın babamın yattığı yere koymuşlardı bunu. Dört ayağından demir kazıklarla çakmışlardı. Bekçiye koştum. Benim elimde değil dedi. Banka müdürü, biz sıraları belediyeye verdik. Onlar bilir dedi. Belediye de parklar müdürlüğüne gönderdiler. Müdür yokmuş. Ertesi gün gidip anlattım. Sıralar karşı karşıya kondu. Düzeni bozamayız dedi. Beş adım yana çekilsin. Af buyurun, o da bir düzen dedim. Yalvardım, dört adım dedim. Olmaz diyordu. Karşıda soldaki sırada oturan kadını tanıdı. Arada otele bir erkekle gelen kadınlardan biriydi. Genç kızla oğlan kalktılar. Çantalarını alıp kol kola doğu kapısından yana yürüdüler. İki gün sonra belediye başkanının yakını bir arkadaş gidip onunla konuştu. Bir dilekçe versin demiş. Yazdırıp götürdüm. Ertesi gün kapı yanında beklerken öğleye doğru odacı bir kağıtla geldi. Bekçiye verilecek bu dedi. Birlikte gittik. Kağıtta kurtuluş kapısından alana giden yolda soldan dördüncü sıranın 3 metre öteye alana doğru aktarılması, masrafın dilekçeyi verenden alınması yazılıydı. Bekçiyle demir kazıkları söktük. Sırayı getirip buraya çaktık. Zebercet'in sağ bacağına, dizine doğru yukarıdan cıvık bir kuş pisliği düştü, yayıldı. Başını kaldırıp baktı, bir kumruydu. Yaşlı adam telaşlandı. Suç kendindeymiş gibi, "Ah, af buyurun," dedi. Bastonunu sallayıp kuşu kovdu. Mendilini çıkardı ama Zebercet bırakmadı. Kendi mendiliyle sildi pisliği. Önlerinden geçen bıyıklı, irice bir adam kızılımsı kara saçlı kadının karşısındaki sıraya oturdu. "Sizin ölüleriniz de Faruk Bey, o burada gömülü. Sizinkilerden hiç kendini asan oldu mu?" "Aa, hayır, olmadı." "Ya birini öldüren?" "Yok, hayır. Benimkilerden biri gerdek gecesi karısını boğmuş." "Gerdek gecesi mi? Neden?" "Nedenini kimseye söylememiş. Duruşmada çok üstelemişler, söylememiş. Belki nedeni yoktu. Ya da bir yığın nedeni vardı da bilmiyordu. Sonunda asılmış." Yaşlı adam hapşırdı. Mendilini çıkarıp burnunu sildi. Atkısını düzeltti. Parkın yakınındaki camilerde ezan okunuyordu. Bastonuna dayanıp kalktı. "İkindi okunuyor. Af buyurun. Başınızı ağrıttım. Gene görüşürüz belki. Sabahları dükkana şöyle bir uğrar, sonra da Damacılar kahvesine giderim çoğu. Bir çay mı içersiniz? Postane sokağında büyük fırının yanında. Paytonlar durur hani. Neyse, hoşça kalın. Güle güle efendim." Adam ağır ağır kuzey kapısına doğru yürüdü. Sırtı eğikçeydi. Sağında Mersinlerin dibindeki 11 ay gülleri, kasım patları, zambaklar daha bir gürdü. Çam yaprakları arasından sızan güneş ışınları vurmuştu üstlerine. Dönüp kadına bakınca göz göze geldiler. Kadın birden başını çevirdi. Dudakları, gözleri boyalıydı. Doğu kapısından yana bakıyordu. Bir erkeği bekliyordu belki, ya da bir erkek. Kollarında, bacaklarında bir gevşeme duydu. Sağ bacağında, dizine yakın ütü çizgisinde kumrunun pislediği yerde belli belirsiz bir aklık vardı. Ovuşturdu, bir daha sildi. Kara çoraplı, ak yakalı iki kız öğrenci geçti önünden gülüşerek. Solundaki sırada oturan bıyıklı adam arkalarından bakıyordu. Kadının ayakkabıları vişne çürüğüydü. Topukluydu, bacakları dolguncaydı. Dizlerinin üstündeki çantasını açtı, içine bakıp karıştırdı, kapadı. Aradığını... Mendil, sakız, ayna, saat bulamamıştı anlaşılan. Nasıl yaklaşılırdı bu kadına? Ne denirdi? "Merhaba bayan." "Bayan?" "Hayır." "Merhaba. Çoktandır görünmüyorsunuz." "Merhaba. Görüşmeyeli nasılsınız?" "Merhaba efendim." "Efendim?" "Merhaba. Ne güzel gün değil mi?" "Merhaba. Burada mıydınız siz?" "Çoktandır görmedim de." "İyi günler. Neredeydiniz çoktandır?" "Merhaba. Beni tanıdınız mı?" "İyi günler. Beni tanıdınız mı?" "Aa, siz miydiniz? Ne iyi." "Merhaba, yalnızsınız demek." "İyi günler." Sonu bulunur mu bunların? Biri söylenecek. Gidebilir, ya da bir başkası. Kalkıp kazağını çekti. Ceketini ilikledi, yürüdü. Kadın dönmüş ona bakıyordu. Yüzü solgundu. Yakınında durdu. "Merhaba, beni tanıdınız mı?" dedi. "Hayır, nereden tanıyacağım? Otelciyim ben. İstasyona yakın. Hani ara sıra gelirdiniz biriyle." "Aa evet, çok değişmiş yüzünüz." "Bıyığımı kestim de." "Otele ne oldu?" "Geçen hafta bir gece geldim, kapalıydı. Dama aktarıldı. Boyacı da girecek." Yutkundu. "Benimle gelir misiniz?" "Bugün olmaz, gelemem." "Ne olur gelin, istediğiniz." "Bugün olmaz dedim." "Niye rahatsız ediyorsun bayan ulan?" Bedeni gerildi. Yüreği çarparak döndü. Karşı sıradaki bıyıklı adam gelmiş yanında duruyor, dik dik bakıyordu. Kadın cırlak ama alçak bir sesle, "Sana ne be, işine gitsene sen," dedi. Adam şaşırdı, bocaladı. Bunu sandım seni. Deminden beri bozuluyorum zaten sana, öküz gibi. Kızmayın canım ben. Bir tanıdıkla konuşulmaz mı şurada? Bas git hadi. Bağırırım bekçiye. Adam dönüp uzaklaştı. Of be, efelik edecek aklınca dedi kadın. Sesi düzelmişti. Zebercet kıpırdadı. Parmaklarını açıp kapadı, öksürdü. Oturmayın burada, gelin benimle otele gidelim dedi. Şimdi olmaz, birini bekliyorum, neredeyse gelir. Sen git, yarım saat sonra gelirim ben. Gelir misin? Yarım saat mi? Yarım saat, bilemedin üç çeyrek. Hadi git artık, durma. Otele gelince merdiven altından borusuz gaz sobasını çıkarıp odaya götürdü. Ilıktı içerisi ama kadın isterse yakarlardı. Pencerenin sağındaki küçük kapıyı eskiden yalnız bu oda için yaptırılan özel ayak yolunun kapısını açtı. Yüzünü buruşturdu. Ankara treniyle gelen kadın gittikten sonra burasını kimse kullanmadığına göre onun bıraktığı kokuydu bu. Sifonun zincirini çekmemişti demek. E işte ya o sabahki koku? İşedi. Zinciri çekti. Odanın penceresini açıp bir süre içerisini havalandırdı. Parktaki kadının yüzü, burnu belki dudakları, ötekini andırmıyor muydu? Karyola demirinde asılı havluyu alıp katladı. Başucu masasını çekmecesine koydu. O geceden beri kullanılmamıştı. Dün gece ölünün altındaki odada yatan erkekle kadını düşünürken, kurarken bir ara doğrulmuş ama almamıştı havluyu. Yorganı başına çekip yatmıştı gene. Pencereyi, perdeyi kapadı. Gece lambasını yaktı. Salona çıkıp köşedeki koltuğa oturdu. Sigarasını yakarken yoldan hızla geçen bir araç camları titretti. Küllük neredeyse doluydu. 5 gündür çoğu zaman burada oturmuştu. Gene başlayacak mıydı? Başını salladı. Parmağını masanın üstünden geçirdi, tozlucaydı. Kalkıp küllüğü sepete döktü, masayı sildi. Demir kasanın üstündeki çalar saatin yüzünü kendinden yana çevirdi. Gelirken çarşıya bir saatçiye uğramayı unutmuştu. Salon oldukça aydınlıktı daha ama ışıkları yakıp yerine döndü. Ara sıra dışarıdan kaldırımdan geçenlerin ayak sesleri geliyordu. Ağzı acıydı, kuruydu. Geğirdi. Bu pişmiş lahana kokusu yutkundu. Sigarayı küllüğe bastırdı. Kadın da içiyor muydu acaba? Sesi biraz pürüzlüydü. Yarım saat bilemedin, saate baktı, 5'i çeyrek geçiyordu. Gelmeyebilirdi elbet. Beklediğiyle buluştuysa, bir yere gittilerse, adam bırakmıyorsa. Dizleri yuvarlaktı. Yatağın kıyısına oturacaktı. Kara kazağının göğsü kabarık. Çay ister misin? Çay yapayım mı? Çay içelim mi? Çay? Bir arabanın gürültüsü uzaklaşırken duyduğu ayak sesleri kapının önünde kesildi. Koltuğa tutunup doğruldu. Giren yoktu. Kapıya koşup dışarıya baktı. Sağda ileride başı örtülü bir kadın gidiyordu. Kıvırcık saçlı bir genç geçti kaldırımdan başını çevirmeden. Gelmeyecekti anlaşılan. Ne bekliyordu bu kadından ya da bir kadından? Yüksek sesle canı cehenneme dedi. Işıkları söndürüp sokağa çıktığında hava kararmıştı. Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu. Çarşamba gecesi soğuk demircide çalışan oğlandan ayrıldıktan sonra otele döndüğü yoldu bu. Elini sağ cebine soktu. O geceden kalan iki kestaneyi avucunda sıktı. Soğuktular, katıydılar. Çıkarıp attı. Kavşakta bol ışıklı caddenin ötesinde büyük iş hanının önünde oğlanın durup gülümsediği, belki de çağırmasını beklediği kaldırımda kuru yemişçiler, şam tatlıcısı, kestaneci yerlerindeydiler gene. Karşıya geçip kasketli, yuvarlak yüzlü, sarkık yanaklı kestaneciye yaklaşırken durdu. Kestaneci başını kaldırmış ona bakıyordu. Mangalın kıyısında kabukları yarılmış, kızarmış kestaneler diziliydi. Bir kıvılcım sıçradı. Canı pek istemiyordu ama kabuklarını soydurup biraz alsa belki, kestaneci bağırdı. Ne dikildin orada ulan? Yol üstünde maşatlık taşı gibi. Bas git hadi. Birisi güldü. Zebercet birden dönüp kaldırım boyunca yürüdü. Maşatlık taşı. Kollarını silkti, yanaklarını ovuşturdu. Taş gibi miydim gerçekten? Önemli olan adamın benzetmesi değil, aşağılayıcı davranışıydı. O anda neler yapılmazdı bu kabalığa karşı? Oysa kaçmıştı işte. Olanakların en kolayını seçmişti bilmeden. Başka bir durumda kaçmak gereksizdi. Nereye gitse ardından geleceklerdi. Halil Onbaşı'nın köyüne bile. Ne yapardı orada? 5 gündür özellikle bugün olanaklarda bir azalma olmamış mıydı? Kaçmayacaktı. Başka olanaklar da vardı elbet, kestaneciye bile. Şimdi de gidip önünde durulur maşatlık taşı sensin ulan, maşatlık taşı babandır ulan, anandır ulan, karındır. Karım değil bir kadın, leş, leş herif, lop incir, pelte suratlı çıfıt.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Korler bölümü @ibb.gov.tr